Ayrım 13. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 159. Patria o muerte. Ya vatan ya ölüm. Bir ayaklanma patlak verdiği zaman dünyanın her yerinde iktidarda olan hükümet ayaklananlara isyancılar adını verir. Bu onların bir takım itirazlar yüzünden en yasal bir iktidara karşı ayaklanmış oldukları ve boyun eğmek ya da ölmek zorunda oldukları anlamına gelir. Eğer ayaklanma zafere ulaşacak olursa bu hükümet ya kaçıp gider yahut da hapse tıkılır. Zafer kazananların liderleri iktidarı devralır ve kullanmaya başlar. Eski düzensizliği yıkmış olduklarını ve yeni bir düzen kuracaklarını halka anlatmak için kendilerine kurtarıcılar, devrimciler ve benzeri adını verirler. İsyan kelimesi bir süre sözlükten kaybolacaktır. Bir sonraki ayaklanmayı tanımlamak için sonra yeniden belirecektir. Bütün bunlar girdiklerini haber vermeksizin olur, kelimelerin durumlara uydurulması otomatik bir süreçtir. Küba hariç diktatörlüğün organları olan gazetelerde isyancılar kelimesi sık sık okunuyordu. Şimdi aynı kelime devrim basınında da geçiyor, her iki durumda da kişiler aynıydı. Castro ve Sierra'ların gerillacıları. Bir gün bir otomobilde çok genç bir asker olan şoförle konuşuyordum ve ona askerler hakkında sorular sormak gafletinde bulundum. Bütün diğer sorulara gayet canlı bir şekilde ve neşe içinde cevap vermişti. Bu soru birden canını sıktı. Sanki bilinmez bir dilde konuşmuşum gibi bana biraz da güvensizlikle baktı. Sonunda yanı başında oturan Frankie'ye yardım etmesini istercesine bir göz attı. Frankie, isyancı asker demek istiyor dedi. Genç adam tekrar güven kazandı ve eski neşesini buldu. Frankie bana dönerek ekledi. Küba'da asker kelimesinin artık hiçbir anlamı kalmamıştır. Tek başına belirsizdir. Yahut da Batista'nın ücretli askerleri anlamına gelir. Aynı şekilde ordu kelimesi başka bir biçimde düzeltilmedikçe eski rejimin askeri kurumu demektir. Eğer bizim ordumuzdan söz etmek istiyorsanız isyancı ordu demeniz gerekir. O orduyu meydana getiren insanlar için isyancı yahut da bir solukta, bir defada, tek bir kelime şeklinde isyancı asker demek yeterlidir. Bütün halk bu kelimeleri benimsemiş durumda. Bu, yeni rejimin öncülerinin bir anlamda hala kanun dışı sayılmaları demektir. Neden? Her şeyden önce temel ve pratik bir nedenden dolayı. Castro'nun ordusu bir iç savaş sırasında, yani sivillerin orduya karşı dövüştükleri bir savaşta kurulmuştu. Bütün ulusa duyurdukları amaçları düzenli orduyu sadece yenmek değil, aynı zamanda tamamen yıkmaktı ki böyle yaptılar. Bu siviller, ücretli askerleri dize getirenler, zaferleriyle birlikte birden kendileri asker haline geldiler. Halk ordularının savaşı kazandıkları takdirde bir tercihle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Ya kendisi bir askeri kurum haline gelecektir ya da ortadan silinecektir. Fakat artık bir kural halini alan bir talihsizlikle yeni rejim bu tercih sırasında en güçlü düşmanının ülkenin dışında olduğunu keşfeder. Ülkenin işgal edilme tehlikeleriyle karşı karşıya olduğu bir zamanda silahlarını bırakmak bir delilik olacaktır. Resmi bir karar alınmaksızın halk ordusu yaşamaya devam eder. Milli savunma zorunluluğu yüzünden devam eden yarı resmi bir kuruluş halini alır. Küba'da kimse askeri kuruluşun bu utanç verici hoş görülmesini kabul etmeyecektir. Bu kuruluş, Castro'nun mükemmel bir şekilde tanımladığı bir amacı gerçekleştirmek için kurulmuştur. Düzenli orduyu sistematik bir şekilde yıkmak ve hemen ertesinde kendini ortadan kaldırmak. Nereden gelirlerse gelsinler, askerler insanları köle halinde tutmaya hizmet ettiklerinden ada artık asla askerleri desteklemeyecektir. Ve gerçekten Castro ve arkadaşlarının birinci görevi askeri orduya karşı onu alt etmek için askerleştirilmiş olan bu sivil ordunun kendi kendini ortadan kaldıracağı günü yakınlaşmaktadır. Kendi rızalarıyla bütün halk bir milis kuvveti şeklinde örgütlendirilmiştir. Ekim ayında tek bir milis yoktu. Bugünse bütün köylüler ve şehirliler silah kullanmayı öğreniyorlar. Bugün Küba'da kadın ve erkek 100 bin milis var. 1961 Ocak ayına gelindiğinde 2 milyona yakın erkek ve kadın milis gücü içinde silahlandırılmıştı. İç savaş sırasında ise sadece 3 ya da 4 bin savaşçı vardı. Bütün halk silahlı kuvvet halini alınca isyan ordusu görevini tamamlamış olacak. Gerektiğinde bir halk savaşını örgütlemek için sadece birkaç teknik hizmete ihtiyaç kalacak. Bir yandan halk savaş için silahlandırılırken Castro'nun askerleri barış zamanında çalışmayı öğreniyorlar. Batista'ya karşı mücadele sırasında büyük bir coşkuyla yer alan değişim sistematik olarak devam ettiriliyor. Askerler şehirden ayrılıyor ve küçük birlikler halinde köylülerin yanında ekine zarar veren yaban otlarının temizlenmesi işine katılıyorlar. Kısacası bu ordu bir yandan kendini yıkarken bir yandan da yeniden kuruyor. Bu geriye çevrilmez ve karmaşık bir süreç. Ulus kendi içinde dağılan ve yeniden kendisiyle kaynaşan bir savunma mekanizması meydana çıkardı. Askeri kuruma karşı özel olarak yaratılan bu mekanizmanın ne olduğunu açıkça ilan etmelidir. Bir karşı ordu. Bu, bütün işaretleriyle, bütün belirtileriyle kendini göstermelidir. İşte bunun için bu savaşın kahramanlarına isyancılar deniyor. İşte bunun için sakal bırakıyor, saçlarını uzatıyorlar. Uzun saçlar Temmuz 1960'da kesildi. Yine bundan dolayı en yüksek rütbe, komandante, binbaşıya eş bir rütbe. Bundan dolayı karşı ordunun başında bir zenci, eskiden Küba'da ırk ayrımı vardı, var. Bu zenci ordunun genel kumandanı, çünkü bu görevi görmeye en yetenekli olan o. Fakat 1957'den önce kabiliyetini göstermek için kendisine tek bir imkan tanınmamıştı. Sakal bırakma eski bir yemine dayanıyor. Savaş sona ermeden tıraş olmayacağız. Bana sorarsanız ben tıraş olmak isterdim. Savaş bittiği halde sakalına dokunan yok henüz. Bu eğer bir yeminse onlar için uyulması kolay olduğu besbelli. Her zaman tetikte olan, uzun yürüyüşlerden yorgun düşmüş, uçakların peşlerini kovaladığı isyancılar her gün tıraş olmaya yemin etmiş olsalardı bu kendileri için çok güç bir sorun olurdu. Şu halde hayatlarının düzensizliğinden tıraş olmaya vakitleri olmadığı için saçları ve sakalları uzadı. Saçlarının hali bu eşkıyaların düzene karşı bir suikast hazırladıklarını gösteriyordu. Gerçekten düzenli orduların çoğunda askerler her gün tıraş olmak zorundadır. Düzenli kuvvetlerin bir halk savaşını kazanacak güçte olmaması bir rastlantı değildir. Sierra'larda saçlar yanaklara inmişti ve askerlik mesleği gülünç bir hale getirilmişti. Fidel'in bir arkadaşı şunları anlattı. Batista'nın askerleri bizi öyle garip, öyle uygunsuz buluyorlardı ki bu onları şaşkına çeviriyordu. Onlara göre sakal bir tuzak, orman kanunu, yok edilme demekti. Esirleri kıllarına dokunmadan geri yolluyorduk. Bu yine bir şey değiştirmiyordu. Biz onların gözünde yine yamyamlardık. Savaşın sonlarına doğru da dar bir dağ geçitinde parlayan bir tüfek namlusunun arkasında bir sakal gördüklerinde her şeyi bırakıp kaçıyorlardı. Bugün sakal ve uzun saç sadece 1959 öncesinden beri sakal ve saç bırakmış olan 3000 kişi de var. Bunlar düzensizlik süsleri. Bu üniformayı hiçbir zaman terk etmiyor ve üzerinde asla tartışmıyorlar. Bütün ada için 3000 sakallı. Havana'ya geldiğimden beri bir gece Saint-Germain-des-Prés'de gördüklerimden çok daha az sakallı gördüm. Ama bizdeki sakallılar gençler arasında belirli bir tutuculuğu temsil eder. Fransa'da sakallarına çok iyi bakarlar, sakalları kıvır kıvırdır, sanki çeneden açılan çiçekler gibidir. Kübalılarda sakal sahibinden hiç bakım görmeksizin en doğal haliyle büyür. Göğsü mideye kadar kaplayan kapkara ırmaklar gördüm. Uzun saçların kesilmesi için verilen emir, devrim döneminden idare dönemine geçişi belirledi. Tertemiz bir yüzün altında çeneyle boynun birleştiği yerden sarkan sakallar gördüm. Suratlardan dökülen sakallar karşısında hayran olmamak elde değildi. Sahibi yıpranmış şapkasını çıkarıp vaktinden önce saçları dökülmüş, dazlak kafasını gösterirken dalgalanan sakalına hayranlıkla bakmak için durup zaman kaybetmedim. Son savaşların çok genç kahramanlarının suratları genç bir kızınki gibi çıplak ve besiliydi. Ama saçları omuzlarına dökülüyordu. Castro'nun şoförü erkenden uyandığında uzun siyah saçlarını otomobilin yan aynasına bakarak düzelttikten sonra beresinin içinde topluyordu. Bu aşırı farklılıklar disiplin sınırları içinde derin bir bireyciliğin varlığını gösterir. Ne olursa olsun insanlar aldatılmıyor. Bu saçlı sakallı liderler 14 aylık iktidardan sonra herkesin gözünde ve gerçekte zaferlerinden yıpranmış bir şekilde Havana'ya girerken hala kurtarıcı oldukları zamanlarda sert ve dayanılmaz bir düzeninin muzaffer inkarcıları oldukları günlerde nasılsalar öyle kalmak niyetindeydiler. Şüphesiz bu sadece bir dış belirti. Diğer bir belirti de korumak istedikleri isyan sözcüğü. Davranışların ve kullanılan dilin ardında ordunun yeniden sistematik bir şekilde inşa edileceğini düşünmek mümkün. Fakat bu Küba devrimi için Fransızlara özgü güvenmeme zevkinden başka herhangi bir dayanağı olmayan anlamsız bir güvensizlik göstermek olurdu. Liderler grubu bütün kozlarını masanın üstüne serdi. Askeri kurumların yoksulluğa karşı ayrıcalıklar savunduğunu ve onu sadece yıkmak değil, aynı zamanda bir daha kurulmaması için tedbir almak gerektiğini defalarca söylediler. Daha ilerlere gitmeliyiz. Belirli şartlar Küba'da savaşı, bir halk savaşı, gerilla savaşı olmadığı takdirde imkansız kılıyor. Adanın Amerika ile olan ilişkileri iyi değil. Bu söylenebileceklerin en hafifi. Bu ilişkilerin her gün daha da kötüleştiğini görüyoruz. Haklı bir infial içinde sıkıntıyla kendi kendilerine şunları soruyorlar. Amerika kıtanın güneydoğu kıyısına yaklaşan Küba gemilerinin geçişini engelleyecek mi? Şeker kotasını düşürecekler mi? Küba'ya karşı bir abluka uygulayacaklar mı? Yoksa bugün için adanın dört bir yanına dağılmış bulunan Batista'nın eski askerlerine yeteri kadar silah gönderdikten sonra sahte bir iç savaşı bahane ederek Birleşmiş Milletler'in yani ABD'nin bir müdahalesini haklı mı gösterecekler? Şüphesiz Kübalılar böyle bir çatışmanın eşiğine gelindiğini söylemiyorlar. Böyle bir şeyin hiçbir zaman olmayacağını ümit ediyorlar. Ama Küba'daki özgürlüğün özgürlük ülkesini hiddetten çıldırttığını açıkça ortaya koyuyorlar. Sinir savaşı, dargınlıklar, tahrikler derken birdenbire bütün denizi kıyılara kadar aydınlatan uğursuz bir sezinleme. La Cubre'nin infilakı. Trajik gerçek şöyle bir sezilir. Küba ölümlüdür derken bırakıp gider, soğuk savaş yeniden başlar. Soğuk savaş mı? Öyle olsun. Denge arayan iki düşman arasında ne de olsa savaşı durdurmanın bir yoludur bu da. Fakat bu dayanılmaz gerginlik küçük yoksul bir ulusu kızgın bir devin karşısına getirirse güçler arasındaki dengesizlik bir şiddet hali yaratır. Bir an için Amerika'nın öfkesine gem vurduğunu kabul edelim. Hiçbir zaman kuvvete başvurma niyeti gütmediğini varsayalım. Ama Amerikalılar bunu yapabilirlerdi. Küba'yı abluka edebilirlerdi. Öte yandan bir şeker adasının Amerikan kıyılarını abluka etmesi düşünülebilir mi? Eğer Washington'daki birkaç kızgın milletvekili silahlı bir müdahaleye her zaman karşı olduklarını açıklarsa, bu durum onlar için rahatsız edici olabilir. Her an bunu yapmak niyetine ve imkanına sahip olmasalar neden ani bir saldırıyı, adanın işgal edilmesini yasaklasınlar? Kimse Castro'dan askerlerini Beyaz Saray'a saldırtmayacağına dair söz vermesini istemiyor. Buna ne gerek var? Kısacası her yerde şeker sözleşmelerinin tek taraflılığını buluyoruz. Sömürgeci ülke ile yarı sömürge arasındaki temel ilişkiyi nitelendiren ve ilki yararına ikincisini mahveden işte bu tek taraflılıktır. Birinci yılın 1 Ocak'ından beri yarı sömürge, kendisini sömüren ülkeden üçte bir nispetinde kurtarmış olan yeni bir iktisadi karar almış bulunuyor. Yine de tek taraflılık sürekli ve zalimce bir tehdit olmaya devam ediyor. Kaynağını kuvvetler arasındaki inanılmaz oransızlıktan alıyor. Basite indirgemek gerekirse, ekonominin gösterdiği dalgalanmalar içinde kendini bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu bir kuvvet kanunudur. kuvvetli olan dilediğini yapar. Kuvvetini kullanmasına gerek kalmaması için açıkça ortaya koymak ya da ne kadar erken tamamlanırsa o kadar az bir skandala yol açacak şekilde bütün gücünü seferber etmek onun bileceği iştir. Kuvvetlinin hakkı daima üstündür. Emir verir ve başka bir emir yerini almadıkça o emri uygulatır. Güçlü olan kendi dünyasındaki bütün haklara sahiptir. Söz konusu olan dünya eski de olsa, yeni de olsa. Bütün dünya ulusları solukları kesilerek Guatemala'ya düşen yıldırımı gördüler. Çoğu hiçbir şey söyleyemedi. En zalim güçler düzenin güçleridir. Bütün dünya yerinden kıpırdamaksızın Monroe doktrininin Guatemala'yı düzene sokuşunu gördü. Küba'da her an için bu devletin kaderiyle düzene geri dönüş tehlikesiyle karşılaşmak durumundaydı. İleriye doğru attığı her adım bağımsızlık için sarsılmaz iradesini kanıtlayacağından tehlikeli olabilir. Öyle ki yaptığı en iyi işler onun için tehlikelidir. Tehlike Küba'nın gelişmesiyle birlikte artıyor. Bu zamana karşı bir yarıştır. Küba silahlı halkın birliğiyle endüstrileşmenin tehlikeyi ortadan kaldırılabileceğini düşünmekte haklıdır. Fakat devrim bu eşiği aşmadığı sürece onu gayesine doğru yaklaştıran her adım yabancı saldırıyı da o kadar yakınlaştırmaktadır. Küba hiçbir savunması olmaksızın ilerlemektedir. Korkaklar için Guatemala'nın akıbetine uğramak yakındır. Yeni dünyada Washington'da hazırlanan ve Alaska'dan Magellan Boğazı'na kadar bütün kıtaya, kıtanın bütün adalarına kabul ettirilen bir düzen var. Bu düzen, küçük bir adada patlak veren bir düzensizlik olarak nitelendiği şeyin uzun süre yaşamasına izin vermeyecektir. Bir gün kıtanın orduları gelip bu isyancı şeker kırıntısına gerekli dersi verecektir. Ancak Guatemala örneği gibi bütün korku ve yorgunluk belirtileri devrimciler üzerinde çok farklı bir etki yapıyor. İsyana daha sıkıca bağlanıyorlar. Amerika olmasaydı belki de Küba devrimi Amerika'yı icat edecekti. Küba'nın diriliğini ve özgünlüğünü koruyan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bugün Kübalılar kendilerini Amerika'nın karşısında Sierra Maestra'daki isyancılar 1958 yılında kendilerini Batista'nın 50 bin askeri karşısında nasıl buldularsa öyle buluyorlar. O zaman da bir düzen ve bu düzenin kuvvetleri vardı. Ana ve babaları bu düzene boyun eğmişlerdi. Kuvvetlinin hakkının üstün olduğu propagandasıyla kandırılmış olan halkın geri kalan kısmı baskı rejiminin eski sloganına sarılmışlardı. Şeker olmaksızın ada yaşayamaz. Bütün bu nedenlerden dolayı Sierra Maestra'nın insanları isyancıydılar. Karşı oldukları fakat etkinliklerini yıkamadıkları bu efsanelere, bu sloganlara karşı isyan etmişlerdi. Artık gerçek niteliklerinin ortaya çıkmış olduğuna inandıkları ve yıkmak istedikleri bütün ön yargılara karşı isyan etmişlerdi. Kendini gerçeğin ve aklın birliği olarak gören ve onu silahla devirebilmek için onu önce kendi içlerinde yıkmak zorunda oldukları kurulu Batista düzenine karşı isyan etmişlerdi. Yoruldukları zaman vücutlarının en ücra köşelerinde hissettikleri, içlerine gizlice sızmış olan bu yenilmez rejime karşı öğretmenlerinin kendilerinde bir alışkanlık haline sokmuş oldukları aptalca düşüncelere karşı isyan etmişlerdi. Ancak bu sonu şüpheli savaşta onlara özel bir berraklık, bir becerikli zarafet kazandıran kelleyi koltuğa almış olmalarıydı. En derin gizemi ve en yakın talihi ölüm olan bir insan için her şey bambaşkadır. Başarılması imkansız olan şeyler onun için imkan dahilindedir. Kurulu düzen en çok yaşamak isteyen insanlar gözünde kudretlidir. Fakat işkenceyi ve ölümü göze alan ve bunu ilan eden biri için artık eski düzene dönmek imkansızdır. Kurulu düzenin yenilmezliği iddiası ortadan kaldırılmıştır. Onun yerine başka meşaleler alır. Kudretli görünenlerin akıl dışılığını ve güçsüzlüklerini ortaya kor. Küba, bağımsızlık savaşı sırasında Kübalıların haykırışı ya özgürlük ya ölümdü. Castro bugün bu şiarı yeniden canlandırıyor. Milli birliği koruduğumuz kadarıyla özgür olacağız. Ya millet ya ölüm demeliyiz. Batistacıları yenen Fidel, arkadaşları mukavemet hareketinin savaşçıları, bütün halk birdenbire kendilerini tekrar 26 Temmuz isyanını doğuran şartlar içinde buluyorlar. Denizde bir kayık, bir ada, kendini yutmak isteyen dev bir kıtaya karşı mücadeleye giriyor. Bu oyunu oynayabilmek için sadece devrimci olmak yetmiyor. Şu şerefli kusura sahip olmamız gerekiyor: İsyancılık. Bir isyancı için mümkün olmayan her şeyden önce baskı altında yaşamaktır. Ezmek isteyenin birinci zaafı, insanlar üzerinde baskı kurmak ihtiyacında olmasından doğar. Oyun henüz başlamadan rejim kaybetmiştir. Eğer Kübalılar kendilerini tarihten silmeyi tercih edecek olurlarsa, bir sömürge halkı olma niteliklerini de kendileriyle birlikte ortadan kaldıracaklardır. Şeker kralları büyük topraklarına tekrar sahip olmayı sevinçle kabulleneceklerdir, ama onlar için kim çalışacaktır? Kuvvetli olanın diğer bir zaafı da yaşamaktan daha yüce hiçbir şey tanımamasıdır. Baskı organının askeri isyancıdan korkar, onun gözlerinde şu mesajı okur: eğer ölürsem sen de birlikte öleceksin. Her zaman kaçmaya hazır olarak hiçbir şeyden yılmayan düşmanına hem hayrandır hem de ondan korkar. İsyancı işleri son kertesine kadar iteleyerek saldırganı iki yenilgiden birini seçmeye zorlar. Ya askerlerini çekip gitmek ya da bütün bir halkı yok etmek. Hangisi daha kötü olur? Seçişi onlara bırakırım ve işte bu isyancının görüşüdür. Örnek olarak Castro'nun şu sözlerini verebilirim: abluka en iğrenç bir silahtır. Bir halkı açlıktan yok olmaya mahkum ederek, onun bu sefil durumundan yararlanarak onu boyun eğmeye zorlamaktır. Bunu kabul etmeyeceğiz. Kendimizi savunmaksızın ya da karşı darbeyi vurmaksızın bu ada üzerinde ölmeyi kabul etmeyeceğiz. Ne yapacaksınız diye sordum. Sakin gülümsedi. İşe ablukayla başlamak istiyorlarsa buna engel olamayız. Fakat gerçek savaşa, gerçek silahlı saldırıya geçmek için bundan vazgeçmelerini sağlayabiliriz. Ve size cevap olarak işte bunu yaparız derim. Savaşta vurularak ölmek, evimizde açlıktan ölmekten iyidir. Bu boyun eğmez şiddet, bu temkinli ama tam güven, bu ne olursa olsun kazanacağına dair inanç gücünü her şeyden önce haklı bir infialden alıyor. Latifundiyalar rejimine karşı isyan etmişlerdi. Çünkü bu rejim çok sefil ya da çok ezik, aşağılık insanlar yaratıyor ve insanları bu aşağılık hallerinde tutuyordu. Bu insanlara sağlanabilecek bütün imkanlar adına, kısaca adanın insanlarına kazandırmak istedikleri bütün şeyler adına, her Kübalıyı doğumundan itibaren çevreleyen bütün baskılara karşı isyan etmişlerdir. Bugün adanın rakipsiz hakimleri olan bu insanların kutsal öfkeleri eskisinin 10 katına çıkmış. Kübalıların başardıkları işler adına kafaları dimdik. 2 yıl süren mücadele sırasında 20 bin kişi işkenceye uğramış ya da öldürülmüştü. Ne savaşın 24 aylık süresinde ne de sonraki 17 aylık barış süresince gevşetilmeyen bir uğraştı bu. Kafasız fakat alabildiğine kötü niyetli bir dev, adayı 1-2 darbesiyle paramparça edecekse, herkesin azar azar katkıda bulunduğu ve amacı adayı içinde bulunduğu sefaletten kurtarmak olan bütün bu yapılanlar, bir sineğin pencere camını açmak için harcadığı gülünç çaba gibi boşunadır ve tarih bir sersemin bağıra çağıra ve hiddetle söylediği bir öyküden ibarettir. Bu genç kurucular eserlerinin daimi olarak tehdit altında olmasının nedenini bazı Amerikalıların kötü niyetliliğinden ve bundan da öteye asık yüzlü devin hala yeni rejimin gelişmesi üzerinde sahip olduğu önemli etkinlikten ileri geldiğini hissediyorlar. Görevlerinin bu safhasında bile daha da güçlü yabancı direnişleriyle durmadan karşılaşıyorlar. Bunlar çoğunlukla doğrudan Washington'daki hükümetten değil, özel gruplardan gelen direnişler. Frenlemeler işi tehlikeye düşürüyor. Bu da isyancı ruhu korumaya ve daha da geliştirmeye yetiyor. Halk için halk reformları yapılması yeterli değil artık. Bu reformların komşu devletin direnişlerine karşı korunması zorunlu. Castro yeni rejimin hümanizm olduğunu söyledi. Bu doğrudur. Fakat yine de hatırlamak gerekir ki birçok devrimler ilk dönemlerinde bu sıfata layık olmuşlar ama sonradan omuzlarındaki ağır yükün altında ezilerek bu niteliklerini kaybetmişlerdir. Bugün Küba devrimini koruyan ve belki de uzun bir süre için koruyacak olan isyan tarafından denetleniyor olmasıdır. 13. ayrımın sonu, sayfa 173.